SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 24 Haziran 2022 Cuma. Haftanın son yayınında SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı Adalıların topraklarının geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak. Sonra da New South Wales eyaletinde çok kültürlü topluma aktarılacak kaynağın arttırılmasına yönelik alınan kararı inceleyeceğiz. Programın ikinci yarısında her cuma olduğu gibi gazeteciye Uzoğan'la Türkiye gündemi bölümümüz var. Gündem, yargı ve diplomasi. Programın sonuna doğru da kısa bir spor bölümümüz var. Bize mesaj göndermek isterseniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Şimdiden çok sayıda mesaj gelmiş durumda. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız arkadaşımız İsmail Kayhan'ın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
Victoria hükümetinde önde gelen 4 bakan, Kasım seçimlerinde aday olmayacaklarını açıkladı ve görevlerinden istifa etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde muhafazakar yargıçlar, New York eyaletinde ev dışında açıkta silah taşımaya getirilmesi planlanan sınırlamaları reddetti. Türkiye'de Marmaris Orman yangınları 4. gününde. Okullar bugün Victoria ve Queensland'da, New South Wales'te ise gelecek hafta sonu yarı yıl tatiline giriyor. Tatil nedeniyle havaalanlarında yoğunluk bekleniyor. Sydney Havaalanı'nda giriş çıkış yapacak yolcu sayısının 1,5 milyon, Melbourne Havaalanı'nda ise 2 milyon 100 bini aşacağı hesaplanıyor. Ertelenen seferler ve bagajların yerine ulaşmaması Qantas'a yönelik eleştirilerin artmasına neden oldu. Pandemi ve kapanmalar ardından açılan havaalanlarındaki aksaklıkların yolcuları seyahat etmekten alıkoymadığı kaydediliyor. Başbakan Anthony Albanese'nin Fransa seyahati kesinleşti. Anthony Albanese, iki ülke arasındaki kötü olan ilişkileri düzeltmek amacıyla gelecek hafta gerçekleştireceği ziyarette Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Paris'te bir araya gelecek. Scott Morrison hükümetinin 12 nükleer denizaltı yapımını öngören 90 milyar dolarlık anlaşmayı bozmasından bu yana Avustralya ile Fransa ilişkileri bozulmuştu. İşçi Partisi hükümeti denizaltıları yapacak olan Fransız şirketine 385 milyon dolar tazminat ödeyeceğini açıkladı. Başbakan Anthony Albanese, ABC'ye yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki ilişkilerin korunması gerektiğini söyledi.
We do need to reset. We've already had very constructive discussions. What we can offer is a relationship between our respective leaders that won't be leaked.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eski Başbakan Scott Morrison'ın yalan söylediğini ileri sürmüştü. Victoria hükümetinde önde gelen 4 bakan, Kasım seçimlerinde aday olmayacaklarını açıkladı ve görevlerinden istifa etti. Emekliye ayrılacak bakanlar Sağlık Bakanı Martin Foley, Spor Bakanı Martin Pakula, Polis Bakanı Lisa Neville ve Başbakan Yardımcısı James Merlino. Merlino, siyasetten ayrılma kararı konusunda dün soruları yanıtsız bırakmıştı.
I do appreciate the question, but these are individual decisions for people to make, and I'm not going to speculate on my future or the future of my colleagues.
Victoria Başbakanı Daniel Andrews, bakanların istifasını bu sabah açıkladı ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
He's an outstanding person, a great Victorian. He has been an outstanding Deputy Premier, and whilst I'm saddened by his decision, I understand.
Victoria'da muhalefetteki Liberal Parti, bakanların istifasının bir yenilenmeden ziyade bir isyan olduğunu öne sürdü. Afganistan'ın sürgündeki Avustralya Büyükelçisi, Taliban yönetiminin 1000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Afganistan depremiyle başa çıkabileceği konusunda şüpheleri olduğunu söyledi. Büyükelçi Vahidullah Vaisi, Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele almasından bu yana yeni yönetimle temasa geçmedi. Vaisi, İslamcı militanların iktidarı almasından bu yana Afgan ekonomisinin kan kaybettiğini söyledi.
After this fall of Afghanistan to Taliban, there was a big brain drain, including those expertise which were responsible.
Batı, Taliban iktidara geldikten bu yana Afganistan'a yapılan yardımları kesti. Taliban yönetimi deprem kurbanlarına yardımcı olması için Batı'dan yardım istedi. Avustralya Ulusal Üniversitesi'nin 3500 seçmen arasında yaptığı anket, Scott Morrison ve Barnaby Joyce'un 1987 yılından bu yana Avustralya'da en az sevilen liderler olduğunu belirledi. Anket, seçimlerde bağımsızlara oy verenlerin de memnuniyetsiz liberaller değil, İşçi Partisi ve Yeşiller taraftarı olmalarının daha yüksek bir olasılık olduğuna işaret ediyor. 10 üzerinden yapılan liderler değerlendirmesinde Morrison 3.6'da, Joyce 3'te kaldı. Anthony Albanese'nin notu ise Bill Shorten ve Julia Gillard'ın notunu geride bırakarak 5.6 olarak belirlendi. Avrupa Birliği, Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın Avrupa Birliği adaylığını onayladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa için tarihi bir karar aldıklarını söyledi.
All three countries are part of our European family. We've never let any doubt about that. And today's historic decision by leaders confirms that.
Von der Leyen, önümüzdeki aşamada aday ülkelerin kendi ev ödevlerini yapacağını kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri'nde muhafazakar yargıçlar, New York eyaletinde ev dışında açıkta silah taşımaya getirilmesi planlanan sınırlamaları reddetti. Yüksek Mahkeme, New York eyaletinde silah kanununun sertleştirilmesini 3'e karşı 6 yargıcın oyuyla reddetti. Mahkeme, kamuya açık alanlarda kendini koruma amaçlı olarak silah taşımanın her Amerikan vatandaşının hakkı olduğuna hükmetti. New York eyaletinin Demokrat Partili valisi Kathy Hochul, mahkeme kararının şok edici olduğunu ve makul kısıtlamalar yapma hakkının eyaletin elinden alındığını belirterek bugün kara bir gün diyerek tepki gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde son 20 yılda 200 milyonu aşkın ateşli silah piyasaya sürüldü. Ülkede cinayet, toplu saldırı ve iltiharların sayısı yıllardır artıyor. Sadece 2020 yılında ateşli silahlar 45.222 Amerikan vatandaşının ölümüne neden oldu. Bugün Sydney Gay ve Lezbiyen Mardi Gras yürüyüşünün 44. yıl dönümü. İlk yürüyüş 24 Haziran 1978'de düzenlendi. Yıl dönümü dolayısıyla bugün Opera House merdivenlerinde 1000 kişi gökkuşağı bayrağını oluşturacak. Avustralya, gelecek yıl Şubat ayında da Dünya Onur Günü'ne ev sahipliği yapacak. Türkiye haberleriyle devam ediyoruz. Marmaris'te Kızılçam ormanlarında süren orman yangınları 4. gününde. Şiddetli rüzgar yangının kontrol altına alınmasını güçleştiriyor. Yangınlar 5 noktada sürüyor. Yangınların yerleşim yerlerine ulaşması üzerine insanlar evlerinden tahliye edilmeye başlandı. Gece görüşlü helikopterler olmadığı için yangın söndürme çalışmaları gece duruyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gece görüşlü helikopterlerin devreye girmesi konusunda farklı tarihler verdi.
10 tane gece görüş özelliği de olan helikopterimizi 4 Temmuz itibariyle inşallah envanterimize kaydetmiş olacağız.
Bu gece veya yarın gece uçuşlarına başlayacaklar.
Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu da çalışmaların yetersizliğine tepki gösterdi. Geçen yılki yangınlardan ders alınmadığını öne sürdü.
Temmuz'dan sonra uçaklar gelecekmiş. Gece görüşü olan helikopter Temmuz'dan sonra. Temmuz'a kadar biz ormanların yanmasını seyredecek miyiz? Hayatımda bu kadar beceriksiz bir yönetimi hiç görmedim. Emin olun bir süre sonra bunlar kabahati rüzgarda bulacaklar. Paranız yoksa çıkın deyin ki biz paramız yok. İhaleyi bitiremedik. Verin görevi bize, biz yapalım. Açarız bir kampanya. Gece görüşü olan uçağı da helikopteri de getiririz buraya. Beşli çeteye gelince 10 dakikada ihale biter.
Bu ihale niye bitmiyor? Yeter artık yani. Bıçak kemiğe dayandı. Yazık, günahtır.
Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi de yangın söndürme çalışmalarındaki zorluklara işaret etti.
Eğer bugün saat 11'den sonraki rüzgardaki şiddetlenme olmamış olsaydı, yangını da kontrol altına almış, hayatın normale dönüşüyle ilgili çalışmalarımızı sürdürüyor olacaktık.
Alınan önlemleri Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da eleştirdi.
Yangın söndürme ile ilgili bütün envanteri gözden geçirmemişseniz, bunu Şubat ayında, Mart ayında daha hazır hale getirmemişseniz siz kriz yönetmeyi bilmiyorsunuz demek.
Yangınlarla ilgili olarak bir kişinin tutuklandığı da haber veriliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Suudi Arabistan Veliahtı Prens Muhammed Bin Selman'ı havaalanına giderek yolcu etti. Suudi Arabistan, Türkiye'ye yönelik seyahat sınırlamalarının kaldırıldığını açıkladı. İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı davasında savcı, iki sanığın 22 yıl 5 ay hapiste cezalandırılmasını istedi. İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nda 30 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptaline ilişkin duruşmada Danıştay savcısı, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kararının iptali talebini yeniledi. Mahkeme heyeti kararın 20 Temmuz'daki adli tatil öncesi tebliğ edileceğini açıkladı. Meclis ek bütçe görüşmelerinde soruları yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, çalışanların ve emeklilerin aylıklarına %40 oranında artış öngörüldüğünü söyledi. Yasalaşırsa zamlı maaşlar Temmuz ayından itibaren yürürlüğe girecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı olacağını açıklaması ardından, anayasaya göre 3 kez aday olup olunamayacağına ilişkin tartışmalar sürüyor. Aralarında hukukçuların da bulunduğu pek çok kişi, bir kimsenin en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebileceği hükmünün yer aldığı anayasanın 101. maddesine işaret ediyor ve Erdoğan'ın 2023'te aday olamayacağını öne sürüyor. İktidar kanalı ise Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde sadece bir kez seçildiği için adaylığının önünde engel bulunmadığını savunuyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının yasal olduğunu belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu daha önce Erdoğan'ın üçüncü kez aday olması halinde itiraz etmeyeceklerini belirtmişti. Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin basına sansür yasası olarak bilinen yasayı meclis gündemine getirmeyi bir hafta ertelediği bildiriliyor. Dezenformasyonla mücadele adı altında hazırlanan tasarı özellikle basın kuruluşları tarafından sansür yasası olarak değerlendirildi. Teklifin haber alma hakkı, ifade özgürlüğü ve iletişim alanında hayatı kökten değiştireceği ileri sürülüyor. Teklifin 29. maddesi, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçuna 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Adalet ve Kalkınma Partisi içinde itiraz seslerinin yükseldiği belirtiliyor. Bazı milletvekillerinin teklifin amacını aşabileceğini kaydettiği, geri çekilmesini ya da değiştirilmesini istediği de haber veriliyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı için artış talebi yapmadığını, maaşları Cumhurbaşkanı'na endeksli olan emekli siyasetçilerin mağdur olmaması için artışa razı olduğunu söyledi.
3000'e yakın milletvekilinin, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da emekli maaşı dahil olmak üzere herhangi bir artışın olmaması anlamına geliyordu. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu durum arz edildikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımız da bu artışa rıza gösterdi.
Erdoğan'ın imzasıyla meclis başkanlığına sunulan ek bütçe teklifi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına %40.4 oranında zam yapılmasını ve maaşının 141.453 liraya yükselmesini öngörüyor. Para durumunu veriyorum. 1 Avustralya doları 11 lira 97 kuruş, 69 Amerikan ve 65 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumu da şöyle: Perth güneşli 19, Adelaide yağışlı 16, Melbourne yağış azalıyor 16, Hobart parçalı bulutlu 13, Canberra parçalı bulutlu 14, Sydney güneşli 20, Brisbane güneşli 23 ve Darwin güneşli 32 derece. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben İsmail Kayhan. Yayınımızın geri kalan bölümünde Nejat Başar'la birlikte olacaksınız.
Sayın dinleyiciler, haber bülteni için arkadaşımız İsmail Kayhan'a teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Birazdan New South Wales hükümetinin önümüzdeki mali yıl için çok kültürlü topluma aktarılacak fonların aktarılması kararını inceleyeceğiz. Programın ikinci yarısında da gazeteci Yavuz Oğan'la Türkiye gündemini inceleyeceğiz. Yavuz Bey ile Pınar Gültekin davasını ve Suudi Veliaht Prensi'nin Türkiye ziyaretini konuştuk. Programın sonunda kısa bir spor bölümümüz de olacak. Bize mesaj göndermek isteyen dinleyicilerimiz için telefon numaramız 0429-99-62-63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yayınımıza devam etmeden önce birkaç mesaj okumak istiyorum. Sizden gelen Şener Akdemir Bey'in mesajı şöyle: AK Parti'den önce PKK ile mücadelede İsrail'in verdiği bozuk, insansız heronlarla mücadele ediyorduk. Ama bugün siyahların kralını yapan Türkiye, İçişleri Bakanı Soylu'nun emrinde PKK'yı kökten kazıdığı gibi sınır ötesinde de aynı mücadeleyi veren Soylu'yu, SSK'yı batıran, hatta parasını ödemeden ölüsünü dahi vermeyin diye kararname çıkartan FETÖ'nün kasediyle CHP'yi HDP'nin çizgisine getiren 8 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nu kurtarıcı olarak görüyorsanız size tavsiyem doktora görünün, iyi gelir diye düşünüyorum diyor bu dinleyicimiz. Necdet Çimenli Bey, ki Necdet Çimenli Bey'in mesajı, birçok dinleyicimiz de aynı konuda mesaj gönderiyor. Bir gazeteciyi öldürttüğü düşünülen Suudi Prens'le görüşmesi, onu misafir etmesi Sayın Erdoğan'a yakışmadı demiş bu dinleyicimiz. Hacı Tokdemir Bey de aynı konuda mesaj göndermiş. Hoş geldin, dünün katili bugünün misafiri Prens Selman. Dolarlar inşallah cebindedir. Cinayet dosyasını tepe tepe kullan. Sözüm ona, dünya lideri Erdoğan, dolarların sen de o dosyanın hayrını gör. Cinayet sonrası sana demediğini bırakmayan Erdoğan'ın kabadayılı tutumunu zaten biliyorsun. Hiç aldırma, keyfine bak. Türkiye eski Türkiye değil, artık tek adam rejimi var. Onu nakavt ettin mi istediğini alırsın. Daha önceki liderlerin yaptığı gibi demiş bu dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz ismini vermemiş. Perth'te ölen Türk gencimize sahip çıkıp sık sık haber yaptığı için teşekkür ediyoruz diyor SBS bize diyor bu mesajı. Ama aynı ilgiyi Canberra'daki Büyükelçilik'ten ve Melbourne Konsolosluğu'ndan göremedik. Unutmasınlar, buralara özel davetlere katılmak için değil, Türk insanına hizmet için gönderildiler demiş bu dinleyicimiz. Biliyorsunuz geçen çarşamba gecesi 32 yaşında bir Türkiye vatandaşı Perth yakınlarında bir göçmen gözetim merkezinde öldürülmüştü ve dün de bu suçla alakalı olarak 29 yaşında aynı gözetim merkezinde kalan bir kişi suçlandı, cinayette suçlandı. Bu konudaki gelişmeleri de takip etmeye çalışacağız önümüzdeki günlerde. Biliyorsunuz Avustralya'da mahkeme kararlarını etkilemek son derece ciddi bir suç. O yüzden her şeyi yayınlayamıyoruz bu programımızda. Fatoş Hanım, tüm ahlaksızlıkları, yolsuzlukları, haksızlıkları halkın çıkarı için ortaya çıkaran tarafsız medya ve sosyal medya, şeytansa iktidarın çıkarları için para karşılığı algı oluşturup vatanı para karşılığı satmış ve her tweetine 400 TL ödediği 197 bin troll örgütü nedir? Eğer sansür yasası meclisten geçseydi bugün Şahan Gökbakar yargılanacaktı. Sansür yasası iktidarın kendi kirli işlerinin gizleme yasasıdır ve tahmin ettiğim gibi seçim öncesi bu yasayı işleve geçiremezdi. Ama kazanırsa artık yalnız medya değil muhalif diye bir şey de kalmayacak demiş Fatoş Hanım. Evet sayın dinleyiciler, şimdi yayınımıza devam edecek olursak, New South Wales hükümeti önümüzdeki mali yıl için çok kültürlülüğe daha fazla yatırım kararı aldı. Bu bölümü yayına arkadaşımız Negin Kılıç hazırladı.
New South Wales hükümeti eyaletin çok kültürlü toplumları için 28 milyon dolarlık bir fon desteği açıkladı. Para, dil ve çeviri hizmetleri, festivaller ve kültürel etkinlikler ve ayrıca yeni bir dini toplumlar danışma konseyinin kurulması gibi girişimler için ödenecek. Eyalet hükümeti paketin çok kültürlü ve inançlı toplumların COVID-19 salgını sırasında oynadığı kritik role yanıt olduğunu söylüyor. Sydney'in Eastwood semtinde New South Wales hükümeti eyaletin çok kültürlü toplumları için bir destek açıkladı. Bu ayın eyalet bütçesinin bir parçası olarak hükümet 2 yıl boyunca çok kültürlü hizmetler için fazladan 28 milyon dolar ayırdı. Başbakan Dominic Perrottet bunun hükümet fonunun 3 katına çıktığı anlamına geldiğini söyledi.
Our community here in New South Wales is incredibly rich and diverse. A multicultural community is playing an important role.
New South Wales'taki toplumumuz inanılmaz derecede zengin ve çeşitlidir. Çok kültürlü toplumlarımız buradaki büyük toplumumuzun eyaletimizde gelişmesini sağlamakta önemli bir rol oynamaktadır ve liderlerimize sadece kültürlerini tanıtmakla kalmayıp eyaletimizde herkesin bundan zevk almasına izin verdikleri için ve yaptıkları her şey için teşekkür etmek istiyorum diyen Perrottet ve bence bu zenginlik toplumumuzu yaşamak, çalışmak, iş yapmak ve aile kurmak için en iyi yer yapan şeydir diye konuştu. Paket, hükümet ve toplum arasındaki iletişim amacıyla çeviri hizmetlerini arttırmak için 16 milyon doları içeriyor. 10 milyon dolarsa festivalleri ve kültürel etkinlikleri desteklemek için ayrılırken toplum ve dini katılım için de 2 milyon dolar harcanacak. Çok Kültürlülük Bakanı Mark Kerr paketin yeni bir dini toplumlar danışma konseyi kurulmasını da içerdiğini söyledi.
This will ensure that our religious and faith-based and religious institutions will have a voice around the table.
Bu dini ve inanç temelli ve dini kurumlarımızın masa etrafında söz sahibi olmasını sağlayacaktır diyen Bakan Kerr, dini ve inanç temelli toplum gruplarımızın onların da dinlendiğinden emin olmak için masanın etrafında bu sese sahip olmalarını sağlamak için yapmış olduğumuz harika çalışmayı güçlendiriyoruz diye konuştu. Yeni konseyin açılış başkanı çok kültürlü danışma kuruluyla aynı rolü üstlenen eski polis komiser yardımcısı Nick Caldas oldu.
Communities across the border in New South Wales have had a rough couple of years. Floods.
New South Wales'taki toplumlar zorlu birkaç yıl geçirdi. Seller, yangın ve Covid diyen Caldas ve bence toplum uyumu hiç bu kadar önemli olmamıştı. Ve tüm bunlarda küçük bir rol oynamayı dört gözle bekliyorum diye konuştu. Caldas'ın ilk görevi camiler ve kiliselerde dahil olmak üzere dini ortamlardaki güvenliği gözden geçirmek olacak.
We're simply going to advise the government about what the communities are feeling on the ground.
Güvenlikle ilgili olarak hükümete toplumların sahada neler hissettiğini ve köpüren meseleleri bildireceğiz. Hükümet ve toplumlar arasında daha güçlü bir diyalog, anlatı veya tartışma kurabilirsek bunun herkes için daha iyi olacağını düşünüyorum diyen Caldas, seslerinin duyulduğunu ve endişelerinin dikkate alındığını ve dinlendiğini hissediyorlarsa yolun yarısındayız demektir diye konuştu. New South Wales Yahudi Temsilciler Kurulu'ndan Darren Bark, cemaatinin antisemitizm ve nefrete dayalı faaliyetlerde bir artış gördüğünü söyledi.
We've seen a number of different circumstances. We've seen the rise of right-wing extremism. We have seen especially during COVID a rise in antisemitism in terms of the online.
Aşırı sağcılığın yükselişini gördük. Özellikle COVID sırasında internet üzerinden antisemitizmin yükselişini gördük. Ancak bu ibadet yerlerinde gerçekleşen eylemlere dönüştü diyen Bark. Bu yüzden biz Nazi svastikanın inanç kurumlarımıza yerleştirildiğini gördük. Ve bu insanların katılmasını ve kesinlikle toplumsal etkileşimde rahat hissetmeleri için göz korkutucu ve kesinlikle caydırıcı bir şey diye konuştu. Avustralya Ulusal İmamlar Konseyi Başkanı İmam Şadi Es-Süleyman'ın da benzer bir hikayesi var.
Within the Muslim community, especially post Christchurch and what happened in New Zealand, which is not far away from us, there has been a rise of concerns.
Müslüman toplum içinde özellikle Christchurch sonrası ve bizden çok da uzak olmayan Yeni Zelanda'da olanlar inanca dayalı kurumlarda, camilerde, İslami merkezlerde, okullarda endişeleri arttırdı diyen İmam Şadi. Dolayısıyla açıkçası güvenlik ve dini kurumların güvenliği bizim ve Müslüman toplum için ciddi bir endişe kaynağıdır diye konuştu. Paket, çok kültürlü ve inançlı liderlerin COVID-19 salgını sırasında sağlık mesajlarını toplumlarına iletmede kritik bir rol oynamasından sonra geldi. Eyalet hükümeti, Sydney'in çeşitli posta kodlarını katı karantinalarda dahil olmak üzere diğer alanlardan daha sert bir şekilde ele aldığı için ağır bir şekilde eleştirildi. Ancak Başbakan Dominic Perrottet, hükümetin sorunu ele alış biçimini savunuyor ve insanları güvende tutmak için toplumlarla yakın ve etkili bir şekilde çalıştığını söylüyor.
And I want to particularly thank our multicultural communities across New South Wales because over the last 2 years they have played a crucial role.
Ve özellikle New South Wales'taki çok kültürlü toplumlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Çünkü son 2 yılda çeviri hizmetleri, savunuculuk, danışmanlık yoluyla olsun pandemi sırasında insanları güvende tutmada çok önemli bir rol oynadılar diyen Perrottet, tüm bunların bir kombinasyonunu ve New South Wales hükümetiyle son 2 yılı atlatmamıza gerçekten yardımcı olan harika bir çalışma oldu diye konuştu.
Sayın dinleyiciler, mesajlarınıza devam etmek istiyorum. Yenişehir Rumuzu dinleyicimizin mesajı şöyle. Kemal Kılıçdaroğlu'nu kutluyorum. İmamoğlu gibi afet zamanı Boğaz'a balık yeme veya doğuda Palandöken kayak merkezinde tatil yapmak yerine Marmaris'teki yangın mahalline gitmiş ama talihsizlik yine yakasını bırakmamış. Sorumluları nerede bu uçaklar diye hiddetle sorgularken başının üstünden 2 yangın söndürme uçağı ve dünya lideri Başkan Erdoğan'ın teftiş helikopteri geçmiş diyor bu dinleyicimiz. AKP'liler aslında teröristleri seviyorlar. Hani diyorlar ya ormanı teröristler yaktı, ne hikmetse yerine AK Parti trolleri oraya otel yapıyorlar. Bu kadar yalana pes vallahi demiş BS Rumuzu dinleyicimiz. Ormanlar yanarken Erdoğan uçağıyla yukarıdan ancak seyirci olup bakıyor. Bari o uçağa poşet sular taksalar da bir işe yarasa demiş bu dinleyicimiz de. Bir başka dinleyicimiz de Kemal Bey, Türk siyasetinin gelmiş ve henüz geçmemiş en yüzsüz adamıdır. Yangın bölgesinde açıklama yaparken yine yangın helikopteri yok burada niye gelmiyor diye açıklama yaparken üzerine helikopter uçuyor. Tüm gazeteciler kafayı kaldırıp baktılar. Kemal Bey oralı bile olmadı, yüzü kızarmadı demiş bu dinleyicimiz. Evet, ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşurken üstünden helikopter geçmesi biraz tuzak gibi yorumlanıyor. Bazı basın organlarında bunu haber verelim size. Bu arada bugün okullar kapanıyor. 2 hafta tatil Avustralya'da okullar. Bu dönemde trafik kazaları artıyor. Bu konuda da dikkat etmek gerekiyor. Türkiye'de bayramda olduğu gibi burada da okul tatillerinde trafik kazaları artma eğilimi gösteriyor. O yüzden dikkat etmekte yarar var. Sayın dinleyiciler, saatlerimiz Avustralya doğu kıyılarında 14.33'ü gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce biz Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere merhaba diyoruz. Bu arada bir son dakika gelişmesi bu sabah. En azından bu öğlen Çin Büyükelçisi, bu yılın başında atanan Çin Büyükelçisi Xia Qian Sini'de bir konuşma yaparken birkaç protestocu tarafından susturuldu. Bu protestocuların kaldırdığı bildirilerde de özgür Hong Kong, özgür Tibet ve özgür Doğu Türkistan yazıyordu biliyorsunuz. 1 milyon kadar Uygur asıllı Çin vatandaşının toplama kamplarında, yeniden eğitim kamplarında olduğundan bahsediliyor. Çin bunu reddediyor ama sık sık sızıntılar belgelerle ispatlanıyor böyle olduğu ve büyük eleştiri yapılıyor. Uygurların soykırıma uğradığından bahsediliyor İnsan Hakları Kurumu tarafından. Sayın dinleyiciler, bu haftaki Türkiye Gündemi bölümünde gazeteci Yavuz Doğan'la Türkiye yargısı ve dış ilişkilerinde en çok konuşulan konuları tartıştık. Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye Gündemi programında gazeteci Yavuz Doğan'la beraberiz. Yavuz Bey, önce SBS Türkçe'ye hoş geldiniz ve bu haftanın en çok konuşulan konularından biriyle başlamak istiyorum söze. Pınar Gültekin davası. Cinayetle suçlanan kişi suçlu bulundu ancak cezasında indirim uygulandı. Hafifletici nedenlerden dolayı bu da büyük tepki çekti. Bize süreci anlatabilir misiniz lütfen?
2 yıldır bu dava devam ediyor. Aslında her şey net. Her şeyi bu Metin Avcı itiraf etti. Ama buna rağmen davanın sonunda önce ağırlaştırılmış müebbet hapis, sonra ağır tahrikten bir indirimle 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı katil. 165 kiloyu bulan beton döküldükten sonra valinin taşınmasında katile yardım ettiği iddia edilen isimlerin tamamı da beraat ettiler bu son duruşmada, karar duruşmasında. Ve Türkiye ayağa kalktı doğal olarak. Her şeyin bu kadar net olduğu bir davada canavarca hisle insan öldürmek diye tarif edilebilecek bir meselede bundan daha iyi bir örnek olmayacağı halde hakimin ağır tahrikten cezayı indirmesi herkes tarafından eleştirildi. Yani bunun iktidarı muhalefeti yok. En son Adalet Bakanı da bu konuyla ilgili açıklama yaptı ve ağır tahrik indiriminin gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Muhtemelen tekrar o gözden geçirecektir. Muhalefete baktığınızda İstanbul Sözleşmesi'nin iptalinden sonra kadın cinayetlerine bakıştaki zafiyet bu sonucu beraberinde getirdi. Ama nereden bakarsanız bakın annesini ve babasını adalet anlamında isyan ettiren bir kararın altına imza attı mahkeme. 14 yıl yatıp cezaevinden çıkabilecek Metin Avcı. Böyle vahşice anlatırken bile insanların tüylerini diken diken eden bir cinayet sonrasında. Tabii bu iş orada bitmedi. Hem savcılık hem ailenin avukatları ki avukat Rezan Epözdemir hukuk burada ölmüştür açıklamasını yaptı karar sonrasında. Tamamı İstinaf Mahkemesi'ne itiraz edecekler. O itiraz sonrasında İstinaf Mahkemesi bir karar verecek. Ardından beğenen olacak, beğenmeyen olacak, Yargıtay'a gidecek. Bu meselenin sonunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması muhtemel zanlının, avcının. Ama tabii yaşatılanlar, Türkiye'ye yaşatılan travma, toplumu bu kadar germe gibi bir kararın altına bu hakim nasıl imza attı sorusu ortada. Onun cevabını nasıl alacağız? Onun cevabını gerekçe hazırlandığında alacağız. Avukatlar ağırlıklı olarak işte seni karına söyleyeceğim. Çünkü Metin Avcı ile Pınar Gültekin'in bir ilişkisi var. O ilişkiyi sonrasında Pınar Gültekin'in Metin Avcı'yı tehdit ettiği iddia ediliyor. En azından savunma bu şekilde kurulmuş vaziyette. Bu tehdit nedeniyle bir ağır tahrik indirimi yapıldığı iddia ediliyor. Gerekçe ortaya çıktığında bunu daha net bir şekilde görebilme şansına sahip olacağız. Ama hangi gerekçe olursa olsun böyle bir vahşete ağır tahrik gibi bir gerekçe yaratma şansı kimse tarafından mümkün görünmüyor. Onun için merakla herkes Türkiye'de hakimin yazacağı gerekçeyi bekliyor.
Yargı sisteminden devam edecek olursak Hakimler Savcılar Kurulu bu hafta başında 5000 hakim ve savcının yerini değiştirdi. Özellikle de bazı davalarda bazı hakimlerin aldığı kararların tepki çektiği belirtiliyor. Buna göre bazı hakimlerin cezalandırıldığı itiba yaratıldı basında. Bize bu süreci değerlendirebilir misiniz acaba?
Tam da bu yargı kararları konuşulurken HSK 5000'in üzerinde hakim savcının yaz kararnamesini açıkladı. 5000'in üzerinde hakim savcı yer değiştirdi. Bunların içinde tabii kritik bir takım isimler var. İki yönden aslında bu yaz kararnamesi mercek altına alındı. Bunlardan birisi Türkiye'nin de kamuoyunun da yakından takip ettiği davalarda hangi hakim ne karar verdi, bunlara bir ceza verildi mi gibi bir yaklaşım içinde olundu doğal olarak. Bir de önümüzdeki sene seçimler olacak. O seçimlerde değişen seçim yasasıyla birlikte en kıdemli hakim değil de hakimler arasında çekilecek kurayla il seçim ve ilçe seçim kurulları başkanları seçilecek. İki anlamda da bir kritikti bu son HSK kararnamesi. Burada dikkat çeken hususlardan birisi Gezi davasının verilen cezalara muhalif kalan hakimi için bir tayin kararının çıkmasıydı. Tokat'a tayini çıktı o hakimin. O hakim Gezi davasında dinleme kayıtlarının amaca uygun kararlarla alınmadığını, bu nedenle delil kabul edilemeyeceğini, delil kabul edilse bile dinleme kayıtlarında bir suç unsuru bulunmadığını ve dışarıdan bir takım başka delillerle de desteklenmediğini söyleyerek 8 kişiye verilen 18 yıl hapis cezası, ayrıca Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına itiraz etmiş, muhalefet şerhi koymuştu. O hakim Tokat'a gitti. Hakimin Tokat'a gitmesi verdiği kararla ilişkilendirildi, ancak sonra o hakimin kendisinin tayin istediğine ilişkin bir bilgi kamuoyuyla paylaşıldı, muhtemelen hakim veya hakimin çevresi tarafından. Ama dikkat çekici diğer mesele Kaşıkçı davasının hakimiyle ilgiliydi. Malum Kaşıkçı davasıyla ilgili bir iade kararı alındı Suudi Arabistan'a. Bu karar çokça eleştirildi. O kararın altına muhalefet şerhini yazan bir hakim vardı. Hükümetin Suudi Arabistan'la ilişkileri sıcak hale getirmek, tekrar kurmak ve önümüzdeki dönemde işbirliği yapmak için dosyayı Suudi Arabistan'a iade etmesine ilişkin bir beklenti vardı ve bu hükümet tarafından istendiği açıkça siyasi bir yaklaşımdı. Hakimlerden ikisi Kaşıkçı davasında hükümetin dilediği yönde bir kararın altına imza attı ve zaten dosya da Suudi Arabistan'a gönderildi. Zaten ikili ilişkiler de ondan sonra başladı. Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan'a onun üzerine gitti. Ama bir hakim buna itiraz etmişti. O hakim Kahramanmaraş'a, ki ağır ceza hakimi başkanı sonuçta bu isim, Kahramanmaraş'a hakim olarak atandı. Bu atamanın tenzili rütbe olduğu konusunda bütün yargı çevreleri hemfikir. Aynı zamanda hakim bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Hiç beklemediğini söyledi. Otoriter rejimlerde bu tip yaklaşımların doğal olduğunu aktardı ki bugünkü yönetimi otoriter bir rejim olarak değerlendirdi. Üstüne üstlük hakimlikten vazgeçeceğini, istifa edeceğini açıkladı. Sonrasında bunun için bir düşünme zamanı istediğini, izin istediğini YSK'dan, ama bu iznin de verilmediğini söyledi. Ve istifa dilekçesini, emeklilik dilekçesini verdi o hakim. Yani bu da Türkiye'de yargının, siyasetin taleplerine direndiği zaman yargı mensuplarının başına gelecekleri açıklaması açısından gerçekten çok çarpıcı bir örnek oldu. Zaten muhalefet de bununla ilgili açıklamalar yaptı. Eğer siyasi iktidarın istemediği bir takım kararların altına imza atılırsa hakimlerin cezalandırıldığını bu örnek üzerinden aktardı. Kaşıkçı cinayeti ile ilgili Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları çok yakın zamanda belli. Prens Salman'ı çok sert bir biçimde eleştirmişti. Dünyanın da gündemine taşıyan aslında bu cinayeti ve bu cinayetin sorumlusu olarak Suudi Arabistan yönetiminin sorumlu tutulması yine Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları ile oldu. MIT'in kaydettiği bir takım sesler vardı. O sesler Batı ülkelerindeki istihbarat örgütlerine iletildi. Oralarda Kaşıkçı'nın işte Suudi Arabistan'ın konsolosluğunda önce öldürüldüğünü, sonra kesildiğini, sonra da asitle yok edildiğini net bir biçimde ortaya koydu. Failler de belliydi aslında. Türkiye bunları da tespit etti. Hatta delilleri isteyen Suudi Arabistan'a katile delil teslim edilir mi diye böyle bir posta koymuştu deyim yerindeyse Cumhurbaşkanı. Ama gelinen noktada durum değişti. Türkiye'nin dış politikası değişti. Ve Türkiye o cinayetin arkasında durmaktan, cinayetin sorumlularını yargılama talebinden vazgeçti ve dosyayı Suudi Arabistan'a iletti. Buna gerekçe olarak da dedi ki zaten sorumluları Türkiye'de yakalama imkanımız yok. Onları burada yargılama imkanımız yok. O nedenle dosyayı Suudi Arabistan'a iade ediyoruz biçiminde bir değerlendirmesi de vardı. Ama işin ekonomiye dayandığı da herkes tarafından bilinen bir gerçek. Çünkü Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri ile de Suudi Arabistan'la da ekonomik açıdan zor duruma düştüğü bir dönemde daha yakın ilişki kurma gayreti içerisinde oldu.
Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi sürecinde azmettirici olarak suçlanan, hatta katil olarak tanımlanan Suudi Arabistan Veliaht Prensi bu hafta Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu ve prens gibi karşılandı. Bu konuda tepkiler nedir acaba Yavuz Bey?
Tam da Kaşıkçı cinayeti davasında muhalefet şerhi koyan hakimin İstanbul'dan Kahramanmaraş'a tayin edilmesi, cezalandırılması ve hakimin bunu kabul etmeyerek emeklilik kararı vermesinden hemen sonra Prens Bin Salman Türkiye'ye geldi. Gerçekten çok önemli bir tesadüf. Hakim, yani bağımsız mahkeme olarak baktığınızda hükümetin istemediği bir şekilde karar veren, hükümetin istediği biçimde verilen kararın altına muhalefet şerhi koyan hakimin tayininden sonra Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Prens Bin Selman'ı ağırladı. Kritik bir ziyaretti bu. Prens Salman dünya tarafından meşruiyetine ilişkin ciddi tartışmaları olan bir isim. Hatta Amerika Başkanı Biden Suudi Arabistan'da bir toplantıya katılacak. Orada Biden'la Prens Salman'ın görüşeceğine ilişkin bir takım değerlendirmeler yapılınca kamuoyundan ciddi tepki geldi ve Biden ben oraya toplantıya gidiyorum, Selman'la ikili bir görüşmem olmayacak diye açıklama yapmak zorunda kaldı. Ama aynı Selman Türkiye'ye geldi. Havaalanında hükümetin birçok üyesi, işte bakanlar sıraya dizildiler, Selman'ı karşıladılar. Sonrasında Beştepe'de bir resmi karşılama oldu. O karşılamada Selman teamüller gereği Türkçe Türk askerini selamlaması gerekirken, merhaba asker demesi gerekirken selamünaleyküm diye Türk askerini selamladı. Sonrasında ikili görüşmeler, ardından heyetler arası görüşmeler yapıldı. Akşam yemek verildi, yemekte Arap müzikleri çalındı. Bu da sosyal medyada çokça eleştirildi. Gece de kalmadan Selman Türkiye'den ayrıldı. Bu tabii Türkiye açısından kritik bir ziyaret olarak görülüyordu. Çünkü Türkiye ekonomik açıdan problemli bir dönemde, dolara ihtiyacı var ve Suudi Arabistan'da da dolar çok. Ne getirdi, çantasında ne vardı, bunları tam olarak bilmiyoruz. Görüşmelerde hangi aşamaya gelindiğini, hangi konularda uzlaşma sağlandığını, hangi konularda bir anlaşmaya varıldığını bilmiyoruz. Çünkü iki liderin ortak basın toplantısı da yapılmadı. Ancak Türkiye'nin Suudi Arabistan'dan beklentisinin yüksek olduğunu kapalı kapılar arkasında yapılan görüşmelerden ya da bilgi veren kaynaklardan anlamak mümkün. Türkiye bir swap anlaşması yapmak istiyor Suudi Arabistan'la. Çünkü dolara ihtiyacı var. Enflasyonu durdurmak için kurlardaki artışı durdurmak istiyor. Ama Merkez Bankası'nda parası çok azaldı. Onu desteklemek için Suudi Arabistan'dan bir kaynak bulunabilir mi diye bakıyor. Ve bu anlaşmanın olup olmadığı henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak Selman Türkiye'ye gelmeden önce Suudi Arabistan vatandaşlarının Türkiye'ye yönelik ziyaret yasağı kaldırıldı. Bu iyi bir gelişme olarak görüldü Türkiye tarafından. Ve sonrasında Suudi Arabistan'daki gazetelerin paylaştıkları fotoğraflarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Selman'la tokalaşırken başı aşağıda bir kare tercih edildi. Bu da tabii çok çarpıcı ve bir mesaj içerikli fotoğraf olarak görüldü. Türkiye'deki paylaşılan fotoğraflardaysa tam tersi bir görüntü söz konusuydu. Şimdi Selman ülkesine döndü, Türkiye'de tartışmaları geride bıraktı. Çünkü muhalefet bu ziyareti bir dilencilik olarak değerlendiriyor. Türkiye'nin yanlış ekonomik politikalar uygulaması neticesinde zor duruma düştüğünü ve bu zor durum ardından da hem Birleşik Arap Emirlikleri'yle hem Suudi Arabistan'la, ki Birleşik Arap Emirlikleri'nin 15 Temmuz'un finansörü olarak defalarca Türkiye'de hem iktidara yakın medya hem bir takım iktidar mensupları dile getirmişlerdi. Şimdi Suudi Arabistan'da katliamın sorumlusu olarak gösterilen bir ismi Türkiye'de ağırlamış olmasından dolayı Cumhurbaşkanı bunu bir sıkışmışlığın göstergesi olarak değerlendiriyor muhalefet ve bir dilencilik gibi görüyor. 3-5 dolar karşılığında Türkiye'de Selman'la Erdoğan'ın kucaklaştığı biçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları var.
Sayın dinleyiciler, Yavuz Oğan'la Türkiye Gündemi bölümünü biraz kısmak durumda kaldık programa sığdırmak için. Podcast olarak ve Facebook hesabımızdan ve internet sitemizden tamamına birazdan ulaşabileceksiniz. Yavuz Oğan'la ayrıca devam eden orman yangını hakkında da biraz sohbet etmiştik.
SBS Türkçe'ylesiniz.
Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Şimdi COVID-19 ile ilgili en son verileri sizle paylaşmak istiyorum. Avustralya çapında son 24 saatte 41 kişi COVID-19'a bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Ayrıca son 24 saatte 30 binden fazla da vaka var. Bu arada eğer Melbourne'de yaşıyorsanız yani 11, 12, 13 ölü oluyordu kapanma sırasında, tam kapanma sırasında ve bu şok etkisi yaratıyordu. Şu anda hala bu veriler devam ediyor. Bu ölüm sayılarından daha fazlası devam ediyor. Son 24 saatte 41 kişinin COVID-19'a bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetmesi gerçekten şok edici bir durum. Ancak yetkililer 3. doz, 4. doz aşı olanlar konusunda oranın çok düşük olduğunu söylüyorlar. Ayrıca grip sezonu da başladı. Grip sezonu grip aşısı olanların da oranı oldukça düşük olduğu söyleniyor. Ve bu yüzden de hastanelere yönelik baskı son derece fazla. Hastaneler, sağlık sistemi büyük baskı altında. Pazartesi günü yayınlayacağımız uzun COVID hakkında da bir bilgi vereyim size. Çoğu genç uzun COVID hastalarının kronik yorgunluk ve brain fog dedikleri kafa karışıklığı ve cümle kuramama gibi sorunlar yaşatan uzun COVID hastalığının şu anda bir yıldan daha fazla devam ettiği ve hiç iyileşme görülemediği söyleniyor. Yani COVID pandemisinde hiç yavaşlama yok henüz ve aşı konusunda da bir yani gayri ciddiyetsizlik var gibi görünüyor Avustralya konusunda. Sayın dinleyiciler, şimdi spor bölümümüz var. Onu yayınladıktan sonra sizden gelen mesajlara okumaya devam edeceğiz. Sayın dinleyiciler, bu hafta sonu Victoria'daki takımlarımız için zorlu maçlar var. Dünya futbolu ülke sıralamasında Avustralya erkekler milli takımı Socceroos 42. sıradan 39. sıraya yükselirken yerini Türkiye'ye bıraktı. Türkiye'de 43'ten 42.liğe çıktı. Dünya sıralamasında Brezilya 1, Belçika 2 ve Arjantin 3. sırada. Bu hafta sonu toplum takımlarımızın maçlarına bakacak olursak, Victoria Premier Ligi'ndeki Anadoluspor yani Hume City bu akşam 20.30'da deplasmanda Bentley Greens ile karşılaşıyor. Victoria Eyalet Kuzeybatı 1. Ligi'ndeki Hilal Spor yani Wirral Sea United ise yarın öğlen 3'te Brimbank Stallions deplasmanına çıkıyor. Eyalet Kuzeybatı 2. Ligi'ndeki Albion Türk Gücü Albion Rovers bu akşam 20.30'da Altona East'i konuk ederken aynı ligdeki Çağrı Spor yani Hume United'da evinde Mill Park'ı ağırlıyor. Bu arada Macaristan'daki Su Sporları Şampiyonası'nda Amerikalı Anita Alvarez gösterisi sırasında bir anda bayıldı. Havuzun dibine doğru batan genç kadını kurtarmak için antrenörü suya atladı. Hastaneye kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu belirtiliyor. Sayın dinleyiciler, şimdi sizden gelen mesajlara dönmek istiyorum. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz şöyle demiş: birileri yakıyor, birileri söndürmüyor, birileri yanan yerleri satıyor. Ne var bunda be canım kardeşim, fazla heyecana gerek yok, geliyor gelmekte olan canlarım diyor bu dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz Varcan Sayat Bey'in mesajı da şöyle: hak, hukuk ve adalet ülkesi Türkiye'de dezenformasyon sosyal medya yasasının çıkması karşısında muhalif medya yalan ve iftira çalışmalarında bulunamayacakları için panikte demiş bu dinleyicimiz. İsmini vermeyen bir başka dinleyicimiz: bu Bay Kemal zırvalamaya doymuyor. Adamlar o kadar helikopterle, uçakla yangını 3 saatte söndürdüler. Hala görmek istemiyor. Yüzünüzün derisi çok kalın ve be kardeşim demiş bu dinleyicimiz. Yangının devam ettiğini belirtmemiz gerekiyor bu arada. Gözetim evinde öldürülen Türk için ulusal kanal SBS'ten gazeteciler, Türk elçilikten haber yok, belki de Hawaii'ye tatile gitmişlerdir demiş Necdet Çimenli Bey. Scott Morrison'ın orman yangınları sırasında kaybolmasını hatırlatan bu mesajı da paylaştıktan sonra bu haftaki yayınımıza son veriyoruz. Sayın dinleyiciler, bir sonraki programımız pazartesi saat 14'te başlayacak. O zamana kadar en son gelişmelere sbs.com.au/turkish web sitemizden, SBS Radyo uygulamasından ve SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir hafta sonu diliyoruz.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.